Ayrım 21. Affet ama unutma, Lisa Gardner. Sayfa 260. Wyatt onun nereye varmaya çalıştığını anlamıştı ve bu onu da biraz endişelendiriyordu. Aslında sadece profesyonel birini ya da disiplinli bir avcıyı aramıyorlardı. Peşinde oldukları profesyonel, disiplinli bir ekipti. Wyatt beklenmedik bir şekilde karısını ve kızını, Justin'i daha iyi kontrol edebilmek için kaçırdıklarını düşünüyorum dedi. Adam anladığım kadarıyla doğuştan savaşçı ama karısının ve çocuğunun hayatı tehlikeye girerse... Tessa hafifçe başını salladı, yüzüne yine o sert bakış yerleşmişti. Onun seçeneklerini sınırlıyor diye mırıldandı. Kaçıran ekibin iyi çalışıp hazırlıklı gelmiş olması da ayrıca bir tartışma konusu.
Ama fidye istemediler.
Henüz istemediler. Haydi gel seni yukarı çıkarayım. Tessa'nın yukarı dediği yer 3. kattı. Yine çok sayıda delillere konmuş numara plakası ve boğuşma izi. Tessa ona Boston polisinin olay zinciriyle ilgili teorilerini anlattı. Wyatt'a hepsi de mantıklı gelmişti. Tanrı biliyor ya, daha önce bir olay mahallenin şemasını çıkarmak için idrar damlaları kullanmasını gerektirecek bir durumla karşılaşmamıştı. İncelemelerini tamamladılar, ardından Tessa bir kez daha alt kata yöneldi. İkinci kat sahanlığına geldiklerinde Tessa durmadan devam etti ama Wyatt durdu.
''Burada ne var?''
''Oturma odası, misafir yatak odası, kütüphane.''
''Kaçırılmayla ilgili ne var?'' demek istemiştim.
Tessa başını iki yana salladı. ''Bu katta bir şey yok.''
''Ya en üst katta, 3. katın üstünde?''
''Orada da bir şey yok.''
Wyatt kaşlarını çattı. Her şey kızı aldıkları 3. kat, anne babayı aldıkları hol ve herkesi bir araya getirdikten sonra özel eşyalarını topladıkları mutfakla mı sınırlı kalmış?
Tessa başını salladı. Wyatt ona baktı.
Bana sorarsan her şey çok kesin. Burası ne kadardır? 600 metrekare var mıdır? Kaç kat, kaç oda var? Bir de belli katlardaki delil yokluğunu düşünürsek, kaçıranlar hiçbir adımlarını boşa harcamamışlar. Girmişler, çıkmışlar, işlerini halletmişler.
Tessa öylece kaldı. Wyatt o sırada söylediklerini sindirmeye çalıştığını görebiliyordu. Bunun içeriğiyle bağlantılı bir iş olduğunu zaten biliyoruz. Ya da en azından dembelerin tanıdığı birinin güvenlik şifrelerini verdiğini. Ancak senin öne sürdüğün...
''Buraya daha önce de gelmişler.'' dedi Wyatt açık açık. ''Ya misafir olarak gelmişler ya da güvenlik şifrelerini veren kişi onlara evi bizzat gezdirdi. Böylece Ashley'nin odasını elleriyle koymuş gibi bulabildiler ve anne baba eve geldiğinde onları yakalamak için nerede durmaları gerektiğini bildiler.''
''Demek ki ailenin alışkanlıkları konusunda da bilgi almışlar.'' diye ekledi Tessa. ''Çünkü arabayı Libby kullanmış olsaydı o ve Justin alt kattaki garajdan gireceklerdi.'' Ama Justin kullandı. Bu da sokak kapısından girecekleri anlamına geliyordu.
Bu kadar detayı kim bilebilir ki?
Hizmetçi Dina Johnson, birkaç yakın arkadaş ve tanıdık gibi tahminlerde de bulunabilirim. Tabii bir de Justin'in dün gece tanıştığımız yönetim ekibi var. Bana eve sıklıkla misafir olduklarını söylediler. Ayrıca Justin'in olur da evden gidip bir şey almalarını isterse diye onlara güvenlik şifrelerini vermiş olma ihtimalini de açıklıyor.
''Diğer bir deyişle nihayet şüpheli havuzumuzu makul ölçülere indirebildik.'' dedi Wyatt. ''Bu bile bize bir sürü hikaye sunuyor ya, neyse.''
Ana hole geri döndüler. Kevin etrafta değildi. Muhtemelen mutfağa geçmişti. ''Konu şirketin geleceğiyse.'' dedi Tessa. ''Onları neden kaçırdılar? Justin'i ve ailesini kaçırmak dembe inşaatı ele geçirmeyi nasıl sağlıyor?''
Wyatt da bunu düşünüyordu. Lider başta olmazsa şirket krize gider. Bu da kemik ekibin, dembe inşaatın acil durum yönetimini ele alması anlamına geliyor.
Ne amaçla? Justin bulununca yönetimi geri alır nasıl olsa.
Aciz bırakılmadıkça, zarar görmedikçe, Wyatt duraksadı, öldürülmedikçe.
Tessa onu onaylar anlamda başını salladı ama endişeyle de kaşlarını çattı. Bu mümkün. Tanrı biliyor ya, mutsuz iş ortaklarının kiralık katil tuttuğu yeterince olay yaşanıyor. Bazı insanların neyi öldürmeye değer bulduğunu anlamak kolay değil. Cebinde duran telefon çaldı, çıkarıp ekrana göz attı. Kusura bakma, bunu açmam gerek. Wyatt başını sallayarak el oyması şömine rafını gördüğü oturma odasına yöneldi ve çantasındaki kalın kağıt tomarını çıkarıp okumaya koyuldu. Sonra bir baktı ki Tessa Leone'nin yanına gelmiş, ayaklarını yere vuruyor.
Buldum.
Neyi buldun?
Sorumun cevabını. Dur biraz, o elindeki delil kayıtları mı?
Wyatt'ın elindeki kağıt tomarını gösteriyordu. FBI'dan delil kayıtlarını alabildin mi? Hayır, FBI'dan değil, Boston polisinden. Oradan birini buldum ve şimdi de onların işine burnunu sokan FBI'nin işine burnumu sokuyorum. Sanırım bu işte görevli dedektif Neil Cap'in bana iyilik yapası tuttu. Tessa'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Aferin sana. Dağlarda sadece ayılar ve geyikler yoktur dedi mütevazılıkla. Bazen tilkilerle de başa çıkmamız gerekebilir. Şimdi senin şu sorunun cevabı nedir?
Libby kocasının ilişkisini nasıl öğrendi diye atıldı Tessa.
Wyatt gözlerini kırpıştırdı. Doğrusu bunu hiç düşünmemişti.
Kızından mı?
Anita Bennett'a göre rakibini görmek için binaya gitmiş.
İyi tahmin ama kuaförüne soracak olursan Libby diğer kadını 6 ay önce öğrenmiş. Oysa Ashley'in onunla lobide 3 ay önce yüzleşmiş. O zaman Libby nasıl öğrendi? Bir şey mi gördü yoksa biri bir şey mi dedi?
Bayat toparlandı, nereye varmaya çalıştığını görebiliyordu. İlginç.
Bu sabah diye devam etti Tessa, Libby'nin telefon kayıtlarını istedim ve şunu buldum. Haziran başında gözünün kocasının üzerinde olmasını söyleyen bir kısa mesaj almış. 2 gün sonra da kocasının öğle yemeğinde ne yaptığını bilip bilmediğini soran bir mesaj daha gelmiş. Bir de şunu dinle, Libby'nin telefonuna gelen mesajlar ön ödemeli bir cep telefonundan gönderilmiş. Arayan bilgisi mevcut değil.
Adam izini belli etmiyor dedi Wyatt düşünceli bir şekilde.
Tessa yine gülümsedi. O an mavi gözleri daha mavi, yüzü daha neşeli görünmüştü. Ve Wyatt bir an için nefesini tuttuğunu fark etmişti.
Adam demen komik çünkü benim ilk düşüncem kadın olduğuydu. Ve aklıma gelen işin iç yüzünü bildiğini düşündüğüm tek kadın da Catherine Chapman. Bu sebeple Northledge'deki araştırma analistlerinden birinden onun tüm geçmişini çıkarmasını istedim. Bil bakalım ne oldu? Aklıydın. Sanırım o kişi bir erkek. Zehir hafiye araştırma analistime göre Catherine Chapman'ın dayısı ve Justin'in sağ kolu Chris Lopez'den başkası değil.
24. Bölüm. Justin'le tanıştığımda bir arkadaşımın butiğinde çalışıyordum. Bir yandan kendi mücevher işimi oturtmaya çalışırken hafta sonları da müşteriler konusunda ona yardımcı oluyordum. Karşılığında arkadaşım bana neredeyse hiçbir şey vermiyordu ama takılarımın bir kısmını sergilemeye ikna olmuştu. Ön kapının çınlayarak açıldığını duydum. Düzeltmekte olduğum eşarp yığınının üzerinden başımı kaldırdım ve Justin içeri girdi. Size ilişkimizin o ilk 15 dakikası hakkında her şeyi anlatabilirim. Onun o zamanlar daha uzun ve daha koyu olan kahverengi saçlarını, alnının yan tarafına doğru neredeyse çocukça dökülüşünü hatırlıyorum. Bedenini, geniş omuzlarıyla beliren fiziksel görünüşünü, kelimenin tam anlamıyla güneşin önünü kestiğini hatırlıyorum. Mavi bir kot giyiyordu ama tasarımcı işi olanlardan değil. Aynı zamanda zeytin yeşili L.L. Bean marka bir montu ve eskimiş iş botları vardı. Sonra gülümsemesi, aceleci ve anlık, bana doğru baktı ve kocaman bir gülümsemeyle ''Tanrı'ya şükür kurtuldum'' dedi. Ben de oracıkta kaybolup gittim. Parmaklarımı saçlarında gezdirmek istedim. O sert göğsünü hissetmek istedim. Kokusunu burun deliklerimde istedim. O tok sesin tınısını kulaklarımda defalarca duymak istedim. O gün bir hanım arkadaşı için hediye alması gerekiyordu ve ben de ona elbette ki orijinal kolyelerimden birini sattım. Etiketine telefon numaramı yazarak, bu da yüzünün tam olarak nasıl göründüğünü, şimdi biraz daha utangaç söyleyebileceğim, bana tek bir sarı gül uzatırken neredeyse utandığı, ardından eski Range Rover'ına binmem için bana elini uzattığı, o ilk buluşmamızın temelini attı. Lütfen çamur, matkap uçları ve kroki rulolarının kusuruna bakma diyerek inşaat işinde olduğunu ve bunların da sektörün cilveleri olduğunu söyledi. Bana kalırsa o gece olacak olan ama 4. buluşmamıza kadar gerçekleşmeyen ilk sevişmemiz sırasında gözlerinde beliren bakışı hatırlıyorum. Mavi gözleri o kadar hevesli, yüzüme o kadar odaklıydı ki her iç çekişimde, vücudumun her inip kalkışında beni ezberlemeye çalışıyormuş gibi hissettim. Bu Libby, bu da Libby'nin sevdiği. Daha sonra bana ne kadar tedirgin olduğunu itiraf ettiğinde o kadar çok güldüm ki bir daha bana hiçbir sırrını anlatmayacağına yemin etti. Oysa anlattı. Bana ben onu sevdiğimi itiraf etmeden önce beni sevdiğini söyledi. Benim haberim olmasa bile bir gün onun karısı olacağımı hayal ettiğini söyledi.
Sonra o cumartesi gecesi, oldukça uzun ve zahmetli bir iş seyahatinden döndüğünde, onu bir buket pembe ve mavi balon, bir de hamile olduğum haberiyle karşılayınca yüzü tamamen değişti. O bitkin surat önce şaşkın, sonra da yavaş yavaş neşe dolu bir ifadeye büründü. Ardından tam ve muazzam bir hayranlık geldi. Çantasını yere bıraktı, beni kucağına aldı ve biz kahkahalar atıp ağlarken balonlar elimden kayıp açık kapıdan uçup gitti. Yanaklarındaki tuzun tadı bugün bile hala dilimde. Evliliğin anıları, kocama ait yüzler, hepsinde de onu net şekilde anladığım birçok an. Yine onun da beni anladığını bildiğim birçok an. İnsanın zamanla yitirdiği şey bu mu? İlgini çok kaybetmezken gözüne bir perde mi iniyor? Biz birbirimiz için odak noktası olmaktan gittikçe uzaklaştık ve günlük yaşamın akışında oradan oraya taşımamız gereken bir eşya gibi olduk. Son birkaç ay içinde kafamın yerinde olmadığı zamanlarda, kocamın tepesine dikilip bana bakmasını istediğim zamanlar oldu. Sonra o akşam yemeğini yavaşça ağzına götürürken bu eksikliği doldurmak için ben de kendime bir kadeh daha şarap dolduruyordum. Kendi hayatında görünmez olduğunu fark etmek çok zor. Ancak belki de bu körlük çift taraflıydı. Çünkü cep telefonuma gelen o 3 mesaj olmasaydı Justin'in bir ilişkisi olduğunu asla tahmin edemezdim. Ve bu kocamın da aynı şekilde benim tarafımdan fark edilmediği anlamına geliyordu. Fakat şimdi onu görüyordum. Sağ gözündeki şişliğe baktım. Yanağındaki 5 kesik, şişmiş alt dudağından akan kan, boynunda ve omuzlarında çok sayıda çürük. Artık yaşından ötürü beyazlamaya başlamış kahverengi saçları, sanki dayak yemenin acısıyla terlemiş gibi nemli nemliydi. Korkunç ve berbat kokuyordu, ya da o kokan bendim. İnsanlıktan çıkarma süreci belli ki bizi yaralayıp hayvana çevirme anlamına geliyordu. Ancak buna izin vermeyecektim. Bizi kaçıranların kazanmasına izin vermeyi reddediyordum. Kocama yeniden baktım. Orada karısını ve kızını korumak için dayak yemiş iyi bir adam gördüm. Ashley'im ve ben onu yavaşça ayağa kaldırıp yatağa oturttuğumuz sırada, acı içinde inlemesi gerekirken tek bir şikayette dahi bulunmayan cesur bir adam. "Kocam, kızımı yatırdım. Bir gece için yeterince şey yaşamıştı ve dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ardından ellerim hala kontrolsüz şekilde titrerken ve nefesim düzelsin diye sürekli duraksarken yavaşça ve nazikçe Justin'in yüzündeki kanın çoğunu temizledim. İç geçirdi. Onu dudağımın kenarından öptüm. Tekrar iç geçirdi. Özür dilerim. Önemli değil. Keşke. Şimdi dinlen. Onu susturdum. Sonra da yatağın kenarında oturmuş, kocaman elini tutarken uyuyakaldım. Sabah ilk iş olarak yanımıza gelmediler. Belki de önceki gece bize yeterince işkence ettiklerini düşündükleri içindi. Veya daha büyük ihtimalle kendileri dinlenmeye çalışıyordu. Daracık penceremizden gün ışığı vuruyordu. Sırtımı metal yatak direğine dayayıp oturarak uyuduğum için uyandığımda boynum tutulmuştu. Kendimi güçsüz hissediyordum ama daha az ağrım vardı. Suya, yemeğe ve iyi bir gece uykusuna fazlasıyla ihtiyaç duyan orta yaşlı bir kadın gibiydim. Haplar diye düşündüm. Radar bana her ne verdiyse, uyuşturucudan uzaklaşma sürecimin en kötü halini maskelemiş, semptomlarımı geçici olarak azaltmıştı. Fakat ne içtiğimi bilmiyordum. Vicodin değildi. Çünkü o hep hayatın zor kısımlarında güzel bir ışıltı, bir rahatlık yaratıyordu. Bense bunların hiçbirini hissetmiyordum. Harikalar diyarında falan değildim. Sadece biraz titreme, daha az mide bulantısı ve çaresizlik vardı. Radara ilacın ne olduğunu sormalıydım. Ama bilmek istediğimden de emin değildim. Şu an, şu dakika daha iyiydim. Mevcut durumumuzu düşününce bunun olabileceğinin en iyisi olduğunu hissettim. Ailem uyurken tuvalete gittim, sonra sürahiyi çeşmeden tekrar doldurmaya koyuldum. Suyun damla damla aktığını düşünürsek bu gerçek bir başarıydı. İçeridekilerin hapishanede yaptığı da bu olmalıydı. Parmaklarını ıslatmaya, ağızlarını çalkalamaya, yüzlerini yıkamaya yetecek suyu almak için bekleyip duruyor olmalılardı. Hücre kapısının penceresinden dışarı faaliyet salonunun kocaman aşırı aydınlık alanına bakıp saldırganların nerede pusuya yattıklarını düşünürken susuzluğumu gidermek için sürahiden minik yudumlar aldım. Salonun uzak kısmında sol tarafta bir dizi duş vardı. Geniş beyaz fayanslı kabinler. 6 tane altta, 6 tane üstte. Sıra halinde dizili duşların sol ucunda, her iki yanında metal destek çubukları olan oldukça büyük bir kabin daha vardı. Engelliler içindi. Bunlar insanın hiç düşünmediği şeyler. Hapishane nüfusunun bütün üyeleri iri yarı sert adamlardan ibaret değildi. Bazıları yaralı, yaşlı ya da sakattı. Tabii ki kabinlerin hiçbirinde buzlu cam kapılar ya da ucuz vinil duş perdeleri yoktu. Her şey açıktaydı. Görünen o ki hapishanede duş yapmak alabildiğine aleni bir işti. Yine de duşlara özenerek baktım. Saçlarım öbek öbek sarkıyordu. Turuncu tulumumun içinde terlemiştim ve tenimde kuruyan tuzu hissedebiliyordum. Kısmen soyunabilirsem damla damla akan suyu kullanarak en azından gövdemi yıkamaya çalışabilirim diye düşündüm. Fakat yapamadım. Hücre kapısından her an girebilecek olan uzaylı böceklerden hala çok korkuyordum. Beni kısmen de olsa soyulmuş halde yakalayınca Mick'in çılgın mavi gözlerinin ne hale geleceğinden bahsetmeye bile gerek yoktu. Hapishanenin gözleri var demişti Justin. Şimdi bile izliyorlardı bizi, beni izliyorlardı. Biraz daha su içip hücre kapısından uzaklaştığımda Justin'in yatakta uyanmış beni izlediğini fark ettim. Ashley'in dedi çatlayan sesiyle. Uyuyor. Sürahi getirdim, birkaç yudum içebilsin diye başını kaldırdım. Ona dokunduğum an yüzünü buruşturdu ama hiçbir şey demedi. Geri gelmediler mi? Ne demek istediğini anlamayıp ona şaşkın bir ifadeyle baktım. Beni aldıktan sonra sizin için gelmediler mi? Hayır dedim ikna edici bir ses tonuyla. İyi ki gelmemişler. Beni dövdüklerine göre size de zarar vermezler diye düşündüm. Ama sonra Z ortadan kayboldu. Bu ne anlama geliyor bilememiştim.
Onu görmedik.
Peki.
Justin, neden? Sıkıntıları paraysa? Onun korkunç şekilde şişmiş ve yaralanmış yüzünü gösterdim. Neden?
Bilmiyorum. Bana sürekli durdurmamı söylediler. Neyi durdurayım?
Justin yüzünü ekşitti, biraz daha su içti. Sonra bana soruları onların sorduğunu söylediler ve tekrar vurdular. O anı düşününce kaşlarımı çattım. Sen yapmaman gereken bir şey mi yaptın?
Kocam gülümsedi ama bu dayak yemiş yüzünde acı dolu bir ifadeye neden oldu. Karımı aldatmaktan başka mı demek istiyorsun?
Yüzüm kızardı, başımı çevirdim.
O ilişkiyi bitirdim Libby, senin istediğin gibi 6 ay önce, zaten hiç başlamamalıydım.
Belki başka bir şey vardır, belki işle ilgilidir.
Fakat Justin bir kere başlamıştı. Çok üzgünüm, bunu biliyorsun değil mi?
Cevap vermedim, sadece bakışlarımı kaçırdım.
Ama yine de mutlu değilsin dedi ve yine yüzüne o ifade yerleşti.
Deniyorum dedim sonunda.
Seninle dışarı çıkacağımız akşamları iple çekiyorum.
Ben de.
Oysa hala onunla göz göze gelemiyor, ona bakamıyordum. Bu konuşmaya hazırlıklı değildim. Kocamı kötü bir adam olarak görmek benim için daha kolaydı. Yalan söylemiş, ihanet etmişti. O bakış açısını korusaydım, hayatımın tamamen altüst olması benim hatam olarak kalmak zorunda değildi. Kendi sırlarımı, kendi ihanetlerimi, kendi sahtekarlığımı düşünmek durumunda kalmayacaktım. Affetmeseydim, pişman olmak zorunda kalmayacaktım.
Justin, yapabileceğim başka bir şey var mı diye sordu. Hafifçe gülümsedim. Bizi hapishaneden kaçırmak için mi?
Söylediğimi ciddiye almış gibi görünüyordu. Libby tatlım, burayı ben inşa ettim. İnan bana buradan çıkış yok. Bu işimin ve ekibimin işinin bir parçası. Duvarlar ve zeminler tünel kazmaya karşı korumalı, camlar da kırılmaz. Özgürlükle aramızda duran 7 adet elektronik kumandalı kilitten bahsetmiyorum bile. Revir, mutfak ve ortak alanlar, her şey aynı standartta. Sadece farklı malzemeyle inşa edildiler. Bizi kaçıranlardan biri kumanda odasında olduğu sürece, ki bu standart faaliyet şekilleri gibi görünüyor, gözleri daima üzerimizde demektir. Ve kaçma girişimimizi fark ettikleri an buna engel olurlar.
Ya onları etkisiz hale getirirsek?
Kim? Nasıl? Mick'in ilgisini zaten çektin ama ne şekilde? Beni şokladılar, Ashley'ni şokladılar, sen de resmen beyin sarsıntısı geçirdin. İki adamı alt etsek bile, mesela Mick'le Z'yi etkisiz hale getirsek bile, radar kumanda sisteminin dokunmatik ekranına basıp bizi anında buraya kilitler.
hangi odada, koridorda ya da hapishane hücresinde olursak olalım oraya kısılıp kalır, Z ya da Mick'in ayılmasını bekleriz.
Sonra da tam bir intikam diye ekledim.
Kesinlikle. Bir şekilde radarı kandırıp kumanda odasından çıkarırsak nasıl olur diye önerdim.
Ya da daha iyisi, madem bu kumanda odası bu kadar etkili, o zaman hapishaneden kaçmaya çalışmak yerine kumanda odasına girelim biz de. Böylelikle kumanda panelini kullanarak Z ve ekibini bir faaliyet salonuna ya da başka bir alana hapsedebiliriz. Her neredelerse artık. Buraya tıkılmanın ne demek olduğunu onlar da görürler.
Sonra da alarm sistemini devreye sokarız diye ekledim giderek artan bir heyecanla. Yerel polis sirenleri kontrole gelecektir değil mi? Kullanılmayan bir hapishane olsun ya da olmasın, gelecekler, bizi kurtaracaklar ve bizi kaçıranları tutuklayacaklardır.
Justin fikrimi hemen bir kenara atmadı ve düşünceli, dışarıdan değil, içeriden ha dedi. Hafifçe başını salladı, ardından acıyla yüzünü ekşitti.
Mümkün, kumanda odası dokunmatik bir ekranla yönetiliyor. iPad kullanmayı biliyorsan sistemi çalıştırmayı becerirsin. Üstelik kumanda odası hapishane içinde mini bir güvenlik oda olacak şekilde inşa edildi. İnfaz koruma memurlarının son savunma alanı olarak kullanabilecekleri bir yer. Orada kullanılan kurşun geçirmez camlar hücrelerdekilerden 4 kat daha güçlü ve bu da Z ya da ekibinin oraya girmelerinin tam 1 saat süreceği anlamına geliyor. Bu süre bizim alarmı çalıştırmamıza ve polisi beklememize yeter.
O zaman şimdi sadece orada görevlendirdikleri kişiyi kumanda odasından nasıl çıkaracağımızı düşünmemiz lazım dedim.
Bu esnada yatağın kenarında kocama biraz daha yaklaşmıştım. Seslerimiz heyecanla yükselmişti. Bu belki de aylardır yaptığımız en uzun konuşmaydı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 274.